Ayrım 28. C. Niçin sanayileşilemezdi? Yeni devletin eski imparatorluktan tamamen sanayisiz bir ülke devraldığını daha önce ve temel rakamlarla vermiştik. Şimdi de sanayi alanında 1923-1930 devresindeki çabalara özetle göz atmalıyız. Önce hemen şunu tekrar etmeliyiz ki yeni devlet eski devletin gümrük esareti yani kendi gümrüklerinde kendi tarifelerine hakim olamamak kaydından Lozan ayıtnamesi şartlarına göre ancak 1928 sonunda kurtulabilecekti. Hayata yeni doğan özgür fakat sanayiden yoksun bir devletin sanayi siyasetinin temel prensibi ise elbette ki sanayileşmek olabilirdi. Şu halde Lozan'dan sonra yeni Türkiye'nin bu alanda hemen çabalara girişmesi tabiiydi. Bu çabaların başında 1928'den sonra uygulanmak üzere koruyucu gümrük tarifelerin hazırlanması, sanayiyi teşvik etmek için kanunlar vücuda getirilmesi, Türk parasının kıymetinin korunması ve bir merkez bankasının kurulabilmesi gibi işler gelirdi. Nitekim öyle oldu. Yeni gümrük tarifesi eskisinin %50 yükseltilmesi suretiyle çıkarıldı ve 1929'da tatbike geçildi. 28 Mayıs 1926'da Sanayi Teşvik Kanunu çıkarıldı. 1927'de bu kanun daha da kuvvetlendirildi. Haziran 1929 tarihli sanayiyi koruyacak kanunla sanayi için özel himayeler getirildi. Daha önce de bir de şeker kanunu çıkarılarak şeker sanayinin meydana gelmesi için teşvik kayıtları konuldu. 1927'de ilk şeker fabrikası Alpolu'da faaliyete geçti. Bunu tamamen özel ve mahalli bir teşebbüs olan Uşak Fabrikası izledi. Hülasa Cumhuriyet özel sanayi teşebbüsleri için bir takım koruyucu hükümler getirmek suretiyle onu tamamen serbest bıraktı. Fakat acaba bu himayelerle de olsa milli sanayi kurulabildi mi? Buna olumlu cevap vermek mümkün değildir. 1923-1930 arasında memlekette sanayi kurulamamıştır. Çünkü evvela memlekette sanayi sahasına akmak için birikmiş ticari sermayeleri yoktu. Müteşebbis, teknisyen ve hatta ihtisaslı işçi de yoktu. Yabancı ülkelerden sermaye yardımı görmek ümidi yoktu. Yabancı sermayeye muhatap olacak Türk özel müteşebbisi de henüz yetişmemişti. Sermaye piyasası yani uzun vadeli kredi yoktu. Bir aralık yükselme istidadı gösteren ihracat, ihraç mallarımızın çoğunluk zirai mahsulleri oluşu ve fena hava şartları yüzünden tekrar düşmeye başlamıştı. Şu rakamları verelim. Sene 1923, ithalat TL 144 milyon 800 bin, ihracat TL 87 milyon 700 bin, ihracat yüzdesi 58.8, toplam 229.50. 1924, ithalat TL 193 milyon 600 bin, ihracat TL 158 milyon 900 bin, ihracat yüzdesi 80.1, toplam 352.04. 1925, ithalat TL 242 milyon 600 bin, İhracat TL 193 milyon 100 bin. İhracat yüzdesi 80.0, toplam 433.05. 1926, ithalat TL 234 milyon 600 bin. İhracat TL 187 milyon 700 bin. İhracat yüzdesi 80.3, toplam 421.01. 1927, ithalat TL 201 milyon 400 bin. İhracat TL 158 milyon 400 bin, ihracat yüzdesi 74.3, toplam 169.8. 1928, ithalat TL 233 milyon 531 bin, ihracat TL 173 milyon 537 bin, ihracat yüzde 77.6, toplam 497.07. 1929, İthalat TL 256 milyon 296 bin, ihracat TL 155 milyon 214 bin 71, ihracat yüzde 60.4, toplam 411.51. 1930, ithalat TL 147 milyon 533 bin, ihracat TL 151 milyon 454 bin, ihracat yüzde 102.6, toplam 299.00. Kaldı ki bu düşüş daha sonraki yıllarda ve ta 1935 yılına kadar cihan buhranının etkisiyle daha da şiddetlenecekti. 1932'de 92 milyona yani aşağı yukarı 1923 seviyesine düşecekti. Fakat 1930'dan başlayarak ihracatın ithalata oranı artmıştır. Bu artış 1933'te %128 gibi bir seviyeye ulaşmıştır. Bunun sebebi geçici bir faktördür. 1929'dan itibaren yeni ve yüksek ithalat gümrüklerine gidileceğini gören ithalatçılar çok büyük ölçüde siparişler vererek himayecilik devresine girildikten sonra hasıl olacak fiyat farklarından faydalanmayı düşündüler. Fakat ihracatın azalışı, köylü eline az para geçişi ve nihayet 1929 dünya buhranının yarattığı pazar karışıklığı ve zirai mahsul fiyatlarındaki korkunç düşüşler bu stokların elden çıkarılmasına meydan bırakmadı. Böylece de piyasada birçok iflaslar görüldü. Böyle olunca da ticaret sermayesi sahası büsbütün karıştı ve ticari emniyet sarsıldı. Zaten pek mevcut olmayan kredi mekanizması da sıkıştı. Hülasa 1923-1930 devresini ticari sermaye alanında iyi kötü bazı birikmeler yapmışsa, stokların eritilememesi ve dünya buhranının da arkadan gelmesiyle onlar da ortadan kalktı. Böylece de sanayi yatırımsız kaldı. Devlet sektörüne gelince 1923'te ortada gerçi bazı devlet işletmeleri vardı. Ama Tanzimat'tan sonra, hatta daha önceden başlayarak kurulmaya başlanılan bu az sayıdaki tesislerin hemen hepsi ordu ihtiyaçları düşünülerek meydana getirilmişti. Bunlar Cumhuriyet idaresi eline geçerken hemen tamamen köhne ve verimsiz enkaz halindeydiler. Bu sebeple aslında ve iktisadi manada bir devlet sektöründen bahsetmek doğru değildi. Ama hükümet bunlar için gene de bir şeyler düşünmeliydi. Bu sebeple 19.5.1925 tarih ve 632 sayılı kanunla bir devlet sanayi ve maden bankası kuruldu. Bütün döküntü tesisler bu bankaya sermaye olarak devredildi. Ama ortada işletme sermayesi yoktu ve banka hiçbir iş yapamadı. Günü gün etmeye çalışmak ve didinmekle yetindi. Bu hal 1930'a kadar böylece sürdü. Sanayi ve Maden Bankası'na şu tesisler devredilmişti. Hereke, Bakırköy, Feshane, Haliç'te dokunma fabrikaları ile Beykoz Deri ve Kundura Fabrikası ve ilaveten Tosya ve Maraş Çeltik Fabrikaları. Hülasa yeni devlet 1923-1930 arasında sanayi sahasında ve şeklen gümrük himayeciliği ile beraber tamamen liberal bir gelişme çabası güttü. 1930'da netice denilebilir ki sıfırdı. Bu konuya gene döneceğiz. D. Bir başarının hikayesi, demir yollar. 1923-1930 devresinde devlet inşacılığının büyük hamlesi demir yolculukta görülmüştür. İstiklal Savaşı önderlerinin en büyük mihneti demir yolsuzluk olmuştu. Kafkas sınırından Yunan cephesine askeri birlikler nakletmenin ne demek olduğunu bugün biz belki gereği gibi değerlendiremeyiz. Ama bu büyük ve çok çetin bir işti. Bir devlet işiydi. Hem düşünmeli ki mesela Sakarya Meydan Muharebesi'nde ve cephe gerisinde Polatlı'yı Ankara'ya bağlayan 70 kilometrelik ve o da lokomotiflerinde yakacak kömürü olmayan bir demiryolu artığından başka bir şey yoktu. Her gün, her saat arkadan yeni ikmal kuvvetleri bekleyen bu cephe meydan muharebesi tam 22 gün sürdü. Onun için İsmet Paşa'nın mesela 14 Şubat 1931 Malatya Nutku'nda demir yolu memleketin tüfekten, toptan daha mühim bir emniyet silahıdır sözleri, bu sözleri söylemekte en etkili demir yolsuzluktan çok çekmiş bir insanın dilinde bir gerçeğin ifadesidir. Zaten Lozan Sulhu'ndan hemen sonra ve henüz ortada ele alacak bin bir iş varken devlet bütçesinde gelir fasılları toplamı 100 milyonun biraz üstünde hazin bir rakam ifade ederken 3 Mart 1924'te demir yollar siyaseti kanunlaşmıştır. 19 Nisan 1926'da ise ilk zafer kaydedildi. Demir yolu hem de devlet gücüyle Kayseri'ye vardı. Aynı zamanda memleketin çeşitli bölgelerinde, çeşitli istikametlerde yeni yeni kilometreler durmadan fethediliyordu. O devrin bir demiryolu siyaseti ne zaman ve nereden baksam bana bir destan hikayesi gibi görünür. Bu siyasetin aktif öncülüğünü İsmet Paşa'ya mal etmek de hiçbir mübalağa olmasa gerektir. Milli demiryolu siyaseti başlıca iki istikamette gelişti. 1. Yeni demiryolları yapmak. 2. Mevcut ve yabancı şirketler elindeki demiryollarını satın almak. İsmet Paşa'nın demiryolu siyasetinde hedefi evvela yalnız yeni hatlar yapmaktı. Yabancı şirketler elindeki hatları almayı düşünmüyordu. Tarihi bir nutuk. 38.1930 Sivas Nutku bu bakımdan bizim iktisat tarihimizin en kuvvetli vesikalarından biridir. Anadolu Demiryolu'nun satın alınmasını esasen ben ilk iş olarak düşünmedim. Bence şimendifer politikası her şeyden evvel yeni inşaat politikasıydı. Anadolu Demiryolu'nun satın alınmasına ben fırka arkadaşlarımın ısrarıyla hatta ilk önce zorla temayül ettim. Bana şimendifer esas politikasının ne olduğunu sordukları zaman onlara bir karış fazla şimendifer demişimdir. Yeni inşaat gibi muazzam bir masrafa girerken eski şimendiferleri devletleştirmek gibi diğer bir masrafa girmek istemiyordum. Fakat arkadaşların ısrarı beni nihayet ikna etti. Fakat bu teşebbüsün sermayedarı evvela ürkütmüş olduğu mülahazasına da beraber iştirak etmeliyiz. Lakin daha aşağıda İsmet Paşa sözlerini şöyle tamamlar. Şimendifer politikasını devletleştirmeye başlamak başta bana çifte müşkülat gibi göründü. Fakat bunu başarmak müyesser olunca çifte muvaffakiyete erdim. Şimdi devlet eline geçen şimendiferlerin hiçbir menfaat ve şart bahasına devlet elinden çıkmasına asla muvaffakat etmeyeceğim. Geri gitmek hiçbir zaman kabul edeceğim bir adet değildir. 1 Ocak 1928'de bir ucu Ankara'ya varan, diğer ucu Toroslar'da Ulu Kışla'ya uzanan Anadolu Demiryolları şebekesi satın alındı. 5 Ocak 1929'da Mersin-Adana Demiryolu satın alındı. Diğer yabancı hatların devletleştirilmesi 1930'dan sonradır ve ileride bu konuya değinilecektir. İsmet Paşa'nın siyasi hayatının en önemli unutuklarından biri ve demiryolu siyasetinin en önemli açıklaması gene bir demiryolunun, yani Kayseri-Sivas hattının açılış günü olan 30 Ağustos 1930'da Sivas'ta verilmiştir. Atatürk devriminin iktisadi problemlerini ve İsmet Paşa'nın siyasi polemik kudretinin ve iktisadi davalarının ileride inceleyecek olanlar bu nutuk üzerinde çok duracaklardır. O günü hatırlarım. İsmet Paşa bu nutkunda ve Orta Anadolu yaylasının bu eski fakat harap şehri önünde, bu kıraç meydanda, kızgın bir yaz güneşi altında bir taraftan lokomotifler düdüklerini çalar, diğer taraftan gelip geçen vasıtaların, ortada kaynaşan insanların havaya kaldırdığı toz bulutları nefeslerimizi tıkarken, onun mesela şu sözleri boğulurcasına haykırırken etrafına yaydığı havada hakikaten çile çekmiş ve hele o günlerde hasımları tarafından topyekün inkar edilmiş bir adamın kahramanca naraları vardı. Bütün sıkıntılara katlanmışız. Biri diğerinden karışık, bütün dış meseleleri halletmişiz. Memleket içinde milletin korunması, vatandaşın hakkı için lazım olan masrafları sağlamışız. Fazla olarak büyük milli birlik, milli varlık vasıtası olan şimendiferlerden tam 1800 kilometre millete mal etmişiz. Bütün bunlar hataymış, öyle mi? Ya öyle mi? İsmet Paşa'nın Sivas Nutku'nun tam metnini İsmet Paşa'nın Siyasi ve İçtimai Nutukları 1920-1933 isimli eserde bulabilirsiniz. Bu sözlere haykıran İsmet Paşa devrin iktisadi davalarını parça parça açıklar. Ona memleketin bütün yükünü bir nesle yüklüyorsun diyen muarızlarına o günlerde ve uzun vadeli istikraz demek olan bu tedbirin neden mümkün olmadığını anlatır. Kendi hakkında İsmet Paşa yabancı sermaye istemiyor şeklinde yönetilen suçlamaları birer zehir olarak vasıflandırır ve şu bilinmeyen hakikati açıklar. 1926'da devletin yakından temasta bulunduğu bir yabancı müesseseden, bu müessese Osmanlı Bankası olsa gerektir, 6 ay vadeyle 10 milyon lira borç almak istedik. Cevap olarak 10 milyon liralık rehin ve her şeyden önce borçlar meselesinin hallini teklif ettiler. İhtiyaç zamanında borç şartlarının ne olacağını anlamak için bu bir delil değil mi? Bütün bunlardan sonra da ve haklı olarak etrafını saran ufuklara karşı ve uzaktaki hasımlarına şöyle seslenir. Devlet denilen şeyin ne ile idare olunduğunu köylü ihtiyarlar hiç olmazsa bizim kadar bilirler. Bu memleketin her köyünde bir başvekil oturduğunu hesap ederek söz söylemeliyiz. Hülasa demiryolu siyaseti İsmet Paşa'yı ve iktidarını taşlandırmıştır. Bu siyaseti izlerken insan devletin inşa azmi, inşa gücü ve milli iş kuvvetini harekete getirmek kudreti bir araya gelirse neler başarılabileceğini heyecanla görebiliyor. Aynı azim, enerji ve düzenlemenin mesela ziraat ve köy işlerinde, mesela doğuyu ilk çağ öncesi hayattan kurtarmak ve kalkındırmak gibi alanlarda yürütülemediğini insan derinden derine ve kendi kendine soruyor. Bu soruyu ben o devri yaşayan en yetkili insanlardan olan uzun soruşturmalarımdan sonra da cevaplandıramamışımdır. 1923-1930 arasında demiryolu inşaatı Sivas'a kadar vardı. O sırada yapılmakta olan diğer hatlarla bunların işletmeye açılışları 1930 sonrası işleri arasında verilecektir. D. Para. 1923-1930 arasında ve milli ekonominin başlıca konuları üstündeki özetlemelerimizi para ve para düzenlemeleri konusunu da özetleyerek yürütmeliyiz. Eski Osmanlı İmparatorluğu'nda tedavül ettiği kabul edilen altın para mevcudunun 43 milyon altın lira ve 8 milyon liralık gümüş para ile yalnız İstanbul'da kullanılan 1.2 milyon liralık Osmanlı Bankası banknotundan ibaret olduğunu daha önce belirtmiştik. Osmanlı Devleti'nin altın hazinesinin ise Osmanlı borçları karşılığı olarak Almanya ve Avusturya merkez bankalarına yatırılmış bulunduğunun ve bu hazinenin harpten sonra itilat birlikleri eline geçtiği de kaydedilmişti. Hülasa 1923'te Türkiye Cumhuriyeti tedavülde 158 milyon 748 bin 563 kağıt lira ile karşılaştı. Bu kağıt paranın karşılığı olarak ancak 500 bin altın liralık bir kıymetle 116 milyon 497 bin 925 Fransız frangından meydana gelmiş bir fonla karşılaştı. Memleketteki altın ve gümüş paranın mühim bir kısmı zaten Osmanlı Devleti'nden ayrılan ülkelere dağılmış ve oralarda kalmış bulunuyordu. Yukarıda verdiğimiz altın ve Fransız frangı tedavüldeki paranın ancak %10 kadarıydı ve bununla mütedavil paraya ancak %1 kadar bir karşılık bulunuyordu. Hülasa Cumhuriyet, Osmanlı Devleti'nden karşılığı olmayan bir altın para sistemi devralmıştı. 1923'te ve dış ödemelerde ölçü olarak kullanılan İngiliz lirasına nazaran Türk kağıt parasının kıymeti bir İngiliz lirası eşit 763 kuruş olarak ortalanmıştı. Cumhuriyet İdaresi bu vaziyet karşısında evvela yeniden kağıt para çıkarmamakta bir istikrar siyaseti güttü. Sonra hissesine düşen dış borçları kabullendi. İsmet Paşa'nın hakikatte halka hiçbir fayda getirmemiş olan eski borçlar için söylediği "biz namuslu borçlarız" sözleri bu davranışın ifadesidir. Eski devrin borçları üstünde karşılıksız tasfiyeden çekindi. Fakat ne var ki dış ticaret dengesi devamlı olarak aleyhte olduğu gibi dış ödemeler dengesi de keza devamlı olarak açıktı ve aleyhteydi. Bu durum Türk parasının dış değerini devamlı olarak düşürüyordu. Hülasa Lozan'dan sonra Türkiye öyle bir para siyaseti gütmek mevkiindeydi ki daha nice yıllar aleyhte geçeceği anlaşılan ticaret ve ödeme dengelerinden gelen para düşüşlerini mümkün olduğu kadar çöküntüsüz yürütebilsin. Sonra şu da vardı ki dış ticaretli ödemelerin İngiliz lirasına göre yürümesi Türk parasına periyodik bir dalgalanma karakteri veriyordu. Şevki Süreyya Aydemir, Türk parasının periyodik bir temevvücat, dalgalanma karakteri, Marif Vekaleti, Hayat Mecmuası, Temmuz-Ağustos 1928. Buna göre Türk ihraç mallarının ödeme mevsiminde İngiliz lirası düşüyor ve bu hal bir takım insanları Türk parası kuvvetleniyor diye sevindiriyordu. Ama ithal mallarının ödeme mevsiminde İngiliz lirası yükseltiliyordu. Bu da ortalama aylık kurun asgari ve azami hadleri arasında büyük farklar yaratıyordu. 1922. Paranın cinsi ve aylık kur azamisi. Sterlin 643 kuruş. Aylık kur ortalama asgari haddi 887 kuruş. Senelik dalgalanan %38. Paranın cinsi ve aylık kur azamisi. Dolar 145 kuruş. Aylık kur ortalama asgari haddi 199 kuruş. Senelik dalgalanan %30. 1923. Paranın cinsi ve aylık kur azamisi. Sterlin 683 kuruş. Aylık kur ortalama asgari haddi 822 kuruş. Senelik dalgalanan %35. Paranın cinsi ve aylık kur azamisi. Dolar 144 kuruş. Aylık kur ortalama asgari haddi 185 kuruş. Senelik dalgalanan %35. 1925. Paranın cinsi ve aylık kur azamisi. Sterlin 834 kuruş. Aylık kur ortalama asgari haddi 932 kuruş. Senelik dalgalanan %11.7. Paranın cinsi ve aylık kur azamisi. Dolar 163 kuruş. Aylık kur ortalama asgari haddi 194 kuruş. Senelik dalgalanan %11.4. 1927. Paranın cinsi ve aylık kur azamisi. Sterlin 918 kuruş. Aylık kur ortalama asgari haddi 970 kuruş. Senelik dalgalanan %5.6. Paranın cinsi ve aylık kur azamisi. Dolar 187 kuruş. Aylık kur ortalama asgari haddi 199 kuruş. Senelik dalgalanan %6.0. 1929. Paranın cinsi ve aylık kur azamisi. Sterlin 985 kuruş. Aylık kur ortalama asgari haddi 1046 kuruş. Senelik dalgalanan %6.2. Paranın cinsi ve aylık kur azamisi. Dolar 201 kuruş. Aylık kur ortalama asgari haddi 216 kuruş. Senelik dalgalanma %7.5. Dolayısıyla ve daha önce de değindiğimiz gibi Türk müstahsili çok mal satıp az para, az mal alıp çok para ödemek zorunda kalıyordu. Bunun neticesi ise fakirleşme ve sermaye biriktirememek idi. Hülasa İsmet Paşa daha kesin bir para politikası izlemek ve düzenlemek zorundaydı. Hele 1929 başından itibaren yeni ve himayeli gümrük tarifelerinin uygulanacağını düşünerek hesapsız mal ithal edenlerin yarattığı ödeme karışıklığını ve cihan buhranının çeşitli etkilerini de düşününce bir an önce bazı istikrar tedbirlerinin alınması lazımdı. En mühim tedbir elbette ki bir merkez bankası kurmaktı. Hatta bunun için Müller isimli bir uzman da davet edildi. Ama Müller'in raporu böyle bir teşebbüsü destekleyici olmadı. İngiliz lirası ise başını almış gidiyordu. 1929 başında 944 kuruşa alınan bir İngiliz lirası Mayıs'ta 1000, Kasım'da 1063, Aralık'ta 1115 kuruşa fırladı. Bunun üzerine 25 Şubat 1930'da Türk parası kıymetini koruma kanunu çıkarıldı. Hükümet kambiyo piyasasına doğrudan doğruya müdahale etti. Bu kanuna dayanılarak 12 numaralı kararname ile kambiyo işlerinin bir elden idaresi için bankaların da iştiraki ile kambiyo murakabe teşkilatı kuruldu. Bu teşekkül 22 Mart 1930'da yabancı bankaların da iştiraki ile bir konsorsiyum haline getirildi. Başına bir maliyeci atandı. Merkez Bankası faaliyete geçinceye kadar bir manevra fonu da ihdas olundu. Konsorsiyum döviz arz ve talebini tanzim ediyor, murakabe teşkilatı vasıtasıyla de İlgililere döviz müsaadesi veriyordu. Sterlin az çok kontrole alındı. 1930 ortalarında artık 1030 kuruş etrafında dönüyordu. Ama bu elbette ki geçici bir düzendi. İşin asıl hedefi altın esasına fiilen bağlı olmayan Türk parasını belirli bir esasa bağlayarak istikrarlı bir hale getirebilmekti. Nihayet İsmet Paşa hükümeti Türk parasının o aylardaki kurunu esas alarak 28.8.1930'da bir İngiliz lirasını 1030 kuruş üzerinden stabilize etti. Fakat Eylül 1930'da İngiltere altın esasından ayrıldığı için 22.10.1931'de Türk parası, o zaman sağlam bir para olan Fransız frangına ve bir Türk lirası eşittir 6.363 frank olarak bağlandı. 3 Ekim 1931'de ise Cumhuriyet Merkez Bankası faaliyete geçti. Türkiye'de tedavül hareketlerini izlemek ve düzenlemek işleri bu bankaya verildi. Bankanın 1931'de 6.127 kilogramdan ibaret olan altın ihtiyatı tedricen artırılmaya başlandı. 1938 yılında 26.107 kilogramla gerildi ve İsmet Paşa Cumhurbaşkanı'ndan ayrılırken bu miktar 216.000 kilo olacaktır. Daima açık veren ticaret dengesine ve ödeme dengesine rağmen parayı mümkün olduğu kadar istikrarlı tutmak, altınla karşılanan bir döviz esasında bağlı bulundurmak endişesi İsmet Paşa'nın iktisadi siyasette bütün iktidarı boyunca aşırı bir hırçınlıkla bağlandığı en hassas nokta olarak kalmıştır. Para istikrarı ve bütçede denklik denebilir ki onun iktisadi siyasetinin hem hareket noktasını hem hedefi olmuştur. Bu siyasetin birçok memleketlerde altın esasının ya iflas ettiği ya zaafa uğradığı bir zamanda titizlikle yürütülmüş olmasını önemli kaydetmelidir. İsmet Paşa'nın bu siyasetine karşı çıkanlar olmuştur. Milli emeğin her şey demek olduğunu, bu emeği seferber etmenin dar bir para istikrarı ve dar bir bütçeye bağlı kalmaktan daha yapıcı olacağını, bunun için de inkılap ruhunun ve hamlesinin harekete getirilmesi gerektiğini savunanlar olmuştur. Dengeli fakat yetersiz bir bütçenin milli enerjiyi kösteklediği görüşü, İsmet Paşa'nın istikrarlı para ve yetersiz de olsa bütçe dengesi siyasetine karşı savunulmuştur. Kadro dergisi bu görüşlerin tek fakat hararetli savunucusuydu. Bugün burada bu çıkışları Atatürk devrindeki iktisadi edebiyatımızın akışında yaşanılan safhalar olarak kaydediyoruz. Ama şu da bir gerçektir ki İsmet Paşa'nın bağlandığı para ve muvazene esasları dışında bir tecrübe hiç şüphe yok ki bir düzen ve bir rejim meselesiydi. 1924 Anayasası'nın esasları içinde bu tecrübe uygulanamazdı. Çünkü bu tecrübe halka rağmen fakat halk için topyekun bir iş ve plan seferberliğini gerektirirdi. Böyle müdahaleci ve güdümlü bir düzene anayasanın liberal demokratik yapısı engeldi.